Herkese merhabalar, Üretim Bağının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum Yankı Öksüz, Yemek Sepeti'nde Back Office Uygulamaları Ürün Direktörü olarak çalışıyor. Hoş geldin Yankı.
Hoş bulduk Eren, nasılsın?
Sağ ol, sen nasılsın?
İyiyim, çok sağ ol.
Bu arada biz Yankı'yla liseden beri görüşmüyorduk, liseden tanışıyorduk. Hatta aynı servisteydik. Bölüm öncesinde konuşurken de fark ettik ki 15 sene olmuş.
Evet, 2005'te en son görüştük diye hatırlıyorum. Ondan beridir en fazla karşılaşmışızdır.
Aynen. Ha, şimdi hatırladım. Galiba Yemek Sepeti'nin bir partisinde karşılaşmış olabilir miyiz?
Olabilir. Yani ben uzun süredir Yemek Sepeti'ndeyim. O yüzden
aynen.
Kuvvetli
muhtemel. Şimdi aklıma geldi. Şimdi ya sana da bahsettim. Üretim Bandı Slack grubunda insanlara da sorduğumda hangi şirketle bölüm çekmeliyim sizce, hangi şirketi dinlemek istersiniz dediğimde çıkan şirketlerden bir tanesi de Yemek Sepeti.
Hı hı.
Paralelde de biz zaten seninle de konuşuyorduk ya, bir bölüm çeksek mi Yemek Sepeti'ni, bir konuşsak mı diye. Hem Yemek Sepeti'ni hem de senin deneyimlerini dinlesek mi diye. Ona da güzel bir fırsat oldu. O yüzden teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Şimdi abi, Yemek Sepeti kocaman bir şirket. Yani hepimiz mutlu kullanıcısıyız ve hani seneler içerisinde ne boyutlara geldiğinde yaşadık.
Hı hı.
O yüzden enteresan bir bölüm olacak ve şeyi de merak ediyorum. Şimdi abi, yani high level'dan low level'a doğru gidelim istiyorum burada.
Tamamdır.
Biraz bir şey anlatabilir misin abi? Ne kadar büyük bir ekipten bahsediyoruz ve hani şey istersen hani bir toplam rakam, ondan sonra da hani ürün ve teknoloji tarafı yazılımcılarla beraber kaç kişilik bir ekipten bahsediyoruz, bir onu söyleyebilir misin?
Yani şimdi şöyle, esasında hem yazılım ekibi hem de ürün ekibi çok hızlı bir, yani iki ekip. Ben kendi ekibim adına önce söyleyeyim. Şu anda ben dahil 5 kişiyiz ve Coffee's uygulamaları olarak. Ürün ekibi içerisinde de esasında 30'u geçtik, daha fazlayız ve bunlar, yani ürün ekibi kendi içerisinde mikro birimlere bölünmüş durumda. Ama yani bir fiil ürün yapan iki ekip var. Bir tanesi Back Office, benim tarafım. Bir de platform ve payment tarafı var. O da başka bir arkadaşımın yönettiği iki ekip halinde. Bu pandemi sürecinde çok fazla sayılar oynadı. Çok fazla yeni işe alımlar yaptık. O yüzden tam net rakamı veremeyeceğim. Özellikle IT tarafında çok hızlı bir büyüme yaşıyoruz. Bu taraftaki rakamlara da çok hakim değilim ama bizim back office uygulamalarına bakan ekibimiz 40'tan fazla kişi.
Yazılımcılarla beraber.
Evet.
Okay. Peki, şimdi iki ürün ekibi var dedin.
Hı hı.
Bir tanesi back office senin ekibin, bir tanesi de payment office. Payment.
Yani payment ve platform, yani Yemek Sepeti'nin ön yüzü. Yani size dönük tarafı işte. Okay. Uygulamalar bana bir Yemek Sepeti web vesaire gibi düşünürüz.
Okey. Bana bir Yemek Sepeti app web tarafı burada. Payment tarafı, hı-hı, da burada. Yani müşterinin gördüğü taraflar burada. Bir de back office tarafı sizin ekipte.
Evet. Bir de bize tabii ki destek olacak BI ekibimiz ve analitik ekiplerimiz var. Bunun dışında Yemek Sepeti'nin bünyesindeki farklı ürünler, işte Joker'dir, cüzdandır. Bunların da kendine ait PM'leri ve ekipleri de var.
Anladım. Bunlar kime bağlı? Hangi tarafa bağlı?
Onlar da direkt... Onlar kendi başlarına esasında direkt CPO'muza bağlı.
Anladım, okey. Bu ayrım hep böyle miydi? Yani back office ve platform hep ayrı mıydı? Yoksa zaman içerisinde değişen bir yapım mı?
Yok, ben yani product'a geçtiğimde zaten bir PM arkadaş vardı. Product owner yoktu. Ben ilk product owner olarak yanına geldim PM arkadaşın. Onunla birlikte esasında çoğu şeyi birlikte yürüttük. Şirketin büyümesiyle, doğal olarak büyümesiyle birlikte gelişen bir kısım oldu esasında back office. Eskiden tamamen işte platform ekibi diyelim şimdilik. Platform ekiplerinin bir PM'i vardı. Ben de direkt o PM'e bağlıydım ama yani direkt çok fazla birlikte çalışmıyorduk. Çünkü çok fazla, yani birazdan konuşacağımız üzere benim tarafımda çok fazla şey var. Geniş bir alan ve de bu geniş alana hakim olmak çok da kolay değil. Özellikle işte bir yandan Yemek Sepeti'nin kullanıcı tarafıyla ilgilenirken de back office'de ilgilenmek çok da kolay bir iş değil. O yüzden zaten rakamlar ve sayılar ve insan sayıları büyüdükçe, projeler arttıkça, diğer departmanlar büyüdükçe ürün ekibi de bir büyümeye gitti. Ve bu büyüme bir noktada doğal olarak ikiye ayrıldı. Ki her tarafın, her ürünün hakkı verilebilsin ve iyi bir şekilde yönetilebilsin. O yüzden de ben zaten operasyon çıkışlı bir insanım. Product owner'lığımı da back office tarafında yaptım. Ondan sonra da doğal olarak bu şekilde ürün ekibi ikiye ayrılmış oldu esasında.
Anladım. Peki senin ekibinde şu an 5 kişi var. Bu 5 kişinin hepsi PM mi?
Bizde esasında Product Owner diye geçiyor. Direkt Product Owner'lar. Onlar bana bağlı aynen.
Okey. Onlar kendi aralarında nasıl bölünüyor? Yine bir sorumluluk alanları var herhalde.
Evet. Bizde şimdi back office tarafı biraz daha cross-functional'dan ziyade uygulama bazlı ve proje bazlı bölünmüş durumda. Ve her Product Owner'ın kendi domaini var. Bu domain üzerinde hareket ediyorlar.
Anladım. Yani ne gibi domainler bunlar?
Tabii ki. Mesela fatura süreçleri benim tarafımda. Restoranların gördüğü arayüzler var. Onlar benim tarafımda. Sipariş iletim, kısımları var. Bizim büyük bir çağrı merkezimiz var. Zaten Yemek Sepeti'nin en kuvvetli olduğu konulardan bir tanesi bu. Canlı yardım diyoruz biz buna bizim tarafımızda. Canlı yardım tarafına bakan ekiplerimiz var. Tamamen CRM ekibimiz var. Bu ekiplerin de kendi product owner'ları var ve bir product owner atıyorum sadece CRM'e bakıyor. Bir tanesi sadece fatura kalemlerine bakıyor. Bir tanesi sipariş iletim ve operasyonel kısımlara bakıyor. Bu şekilde fonksiyonel olarak bölünmüş durumda var.
Anladım. Yani tabii genelde bu boy şirketlerde ve hani pazar yeri modelinde bir B2C taraf var ki işte o da platform tarafı. Bir de B2B taraf var. Orası da sizin tarafınız. İllaki dinamikler farklıdır bu iki şey arasında.
Evet, ben yani kısa bir süre B2C'yi de gördüm ama B2B tarafı biraz daha ilginç bir kısım. Çünkü sizin aktif olarak çok fazla olmadığınız bir kısım. Yani ben gündelik hayatımda birçok uygulamayı kullanıyorum ve biraz daha customer tarafından nasıl bir kullanım ve deneyim istediğimi daha iyi biliyorum. Ama business tarafından baktığınızda bu iş o kadar da çok net olmayabiliyor. O yüzden hem elinizde data olması çok önemli bir hale geliyor. Hem de bazen işte field testler yaparak, yani şu anda tabii pandemi dolayısıyla çok kolay değil bunu yapmak ama biraz daha müşteri ne istiyor diyelim, partnerlerimiz neler istiyor ve onları çok iyi anlamak bir tık daha önemli hale geliyor. Bir de tabii ki back office dediğimiz zaman, demin de bahsettiğim gibi operasyon diye bir kısım var bizim, çok büyük. Bunlar da esasında bizim iç müşterimiz gibi kabul ediyoruz ve onların da hayatlarını kolaylaştıracak şeyler yapıyoruz. Yani B2B tarafı da var, bu işin iç müşteri tarafı da var. İkisi de normal bir marketplace uygulamasındaki deneyimden biraz daha farklı.
Anladım. Peki bu B2B tarafta müşteriyi anlamak için ne gibi aksiyonlar alıyorsunuz?
Bir kere zaten dediğim gibi mümkün olduğu zamanlarda bir fiil elimizde işte prototip varsa veya da yeni bir feature düşünüyorsak veya da mevcut feature'ı geliştirmek istiyorsak veya da bir A/B test koşmak istiyorsak vesaire, bunların belli prototiplerini hazırlayıp artık kitlemiz hangi kitleyse o kitleyle birlikte bir esasında kullanıcı grubu oluşup nasıl kullanıyorlar, nerelerde sıkıntı yaşıyorlar veya da bizim göremediğimiz onlar ama onların bekleyeceği neler var, bunları anlamaya çalışıyoruz. Bunun dışında zaten çok büyük bir veri havuzumuz var. Şimdi restoranlardan bahsedelim çünkü çok önemli bir kısmımız restoranlar Yemek Sepeti tarafında ve benim baktığım tarafta. Restoranların da hareketlerine bakıyoruz, işte arayüzlerden nasıl hareketler yapıyorlar, ne kadar zaman geçiriyorlar, işte hangi fonksiyonları nasıl kullanıyorlar. Biraz daha bu davranış hareketlerine bakıyoruz ve bunun üzerinden işte A/B testler planlıyoruz antik ekibimizle veya da yeni feature'lar tespit ediyoruz veya da göremediğimiz opportunity'ler görüyoruz ve buralara hamleler yapıyoruz. O yüzden kullanıcı kitlesi de farklı. Yani bir B2C uygulamanın kullanıcı kitlesi biraz daha uygulama kullanmaya alışkın ve ürüne alışkın olabiliyorlar. Yani herkesin bir fikri olabiliyor ama restoran tarafına gittiğinizde biraz daha artık işin para kazanma, itibar, prestij taraflarına da bakmanız gerekiyor. Veya da adamın operasyonel hayatını nasıl kolaylaştıracağınızı da düşünmeniz gerekiyor. O tarafta esasında sizin alışkın olmadığınız ve belki de bir fikre sahip olmadığınız şeyleri düşünmeniz gerekebiliyor. Bu da esasında kritik bir nokta.
Back office tarafı için yani restoranların kullandığı panelden bahsedelim. Orada özellikle sizin böyle, yani bizim için en önemli KPI budur dediğiniz bir KPI var mı veya KPI'ler?
Şöyle demek daha doğru olur. Ne kadar aktif kullanıyorlar ona bakıyoruz yani. Aylık aktif restoran sayımıza bakıyoruz. Ve tabii ki bu aktiflik içerisinde belli tuttuğumuz parametreler var. Belli servisler sağlıyoruz restoranlara. Veya da kendi sayfaları yönetebilmeleri için bir sürü fonksiyon veriyoruz. Bunları ne kadar kullanıyorlar, ne kadar efektif kullanıyorlar. Bunları çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Ve bir fırsat gördüğümüzde de bu fırsatları son kullanıcı tarafında geliştirmeye çalışıyoruz.
Anladım. Son kullanıcı derken?
Restoran tarafında tabii ki. Restoran yani benim tarafı. İçin son kullanıcı tarafı restoran tarafı, evet.
Okey. Yani şey enteresan tabii. Çünkü hani mesela biz de Paraşüt'te B2B bir ürün yapıyorduk ama bu B2B ürünü satıyoruz. Hani paralı bir şey var. Yani ücretli bir transaction var burada, işlem var. Sizin tarafta hani ücretli sunduğunuz bir şey değil bu back office tarafı.
Evet ama yani şöyle mesela Yemek Sepeti'ne girine görüyorsunuz işte top 5 böyle tepede çıkmanı sağlayan belli servisler, evet, var. Bunları tabii ki bir esasında satıyoruz. Esasında restoranlara bunu veriyoruz. Okay. Burada hiçbir şekilde şey yapmıyoruz tabii ki. Restoran kayırma vesaire gibi bir durum söz konusu değil tabii ki. Herkese aynı hizmeti sunuyoruz. Ama burada tabii ki restoran tarafında bir gelir kaynağı olduğu için tabii ki bizim için de restoran için de hem restoran ne kadar kazanmış hem de biz flowlarımızı nasıl yapmışız bunları inceliyoruz tabii.
Tabii yani ya, o yazılımı kullanmak için ama bir ücret almıyorsunuz yani.
Yok, hayır, tabii ki.
Ve hani düşündüğümde tabii aklıma gelen şeyler, bir kere o şeyin içerisinde bir sipariş yönetim modülü var. Raporlaması illaki vardır. Onun dışında yine bir destek tarafı, yani sizin ekiple konuşabileceği bir şey vardır. İşte ek modüllere, ek servislerden yararlanabilmek için şeyler vardır. Onun dışında hani mesela belki bizim bilmeyeceğimiz, tahmin edemeyeceğimiz ne gibi şeyler sunuyorsunuz arka tarafta?
Yani şunu söyleyebilirim. Restoranlar için en önemli şeyden bahsedebilirim senin için. Bu da esasında yemek sepetinden aldığı sipariş sonrası yorumlar. Bunlar restoranlar için çok kritik. Çünkü bir restoranın başarılı olmasıyla başarısız olması arasındaki en büyük değişken yorumlar. Çoğu kullanıcı yorumlara girdikten sonra belli bir karar veriyorlar ve bundan sonra sipariş veriyorlar. Bunun dışında restoranlar, görmüşsündür, cevap da verebiliyorlar son kullanıcıya. Bu da esasında restoranın işiyle ilgili ne kadar ilgili olduğunu veya da hizmetiyle ne kadar gurur duyduğunu ve ne kadar dikkate aldığını gösteren bir emare. O yüzden yorumlar ve restoran aldığı puanlar çok kritik ve Yemek Sepeti'nin portalında en fazla ziyaret edilen sayfalardan bir tanesi. Bunu restoranlara gittiğimizde de çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yorumları gerçekten saniye başı neredeyse refreshleyip okuyorlar ve ne olup ne bittiğini restorandan ve geri bildirimi çok anlık bir şekilde takip ediyorlar.
Bunun sebebi sipariş adedinin yorum ve puanlamaya olan doğru orantısıyla mı alakalı?
Şimdi şöyle, biz restoran tarafındaki puanlamayı belli bir sipariş sayısından sonra saymaya başlıyoruz. Yani çünkü sipariş hacmi büyüdükçe yorum sayısı da artıyor. Ve tabii ki bu sipariş hacmi arttıkça çok daha farklı siparişler götürmeye başlayabiliyor adam. Yani bir sipariş götürürken aldığı yorum çok daha pozitifken belki de çok fazla sipariş götürdüğünde birden yorumları eksiye düşmeye başlayabiliyor vesaire. Bu şekilde değişkenleri esasında yok sayabilmek için ve daha stabil bir puanlama sağlayabilmek için orada belli bir range'imiz var. Bu range içerisindeki yorum ve puanlar esasında restoran ortalama puanına denk geliyor. Ve de adam her aldığı siparişten sonra bir rating geldiği zaman puan nasıl etkiliyor bunu görmek istiyor. Çünkü sen Yemek Sepeti'ne girdiğinde son kullanıcı olarak restoran listelediğinde, özellikle bunu puana göre sıraladığında adamın nerede çıkıp çıkmayacağı tamamen buna bağlı. O yüzden de buradaki sıralamayı da etkilediği için ve tabii ki puan ne kadar yüksek olursa siparişinde o kadar fazla geleceğini düşünürsek buna çok değer veriyor olması bence normal.
Ya bu buradan aklıma şey sorusu geliyor aslında. Şimdi mesela yorum öyle bir feature ki hem senin tarafta, back office tarafında hem de platform tarafında olan bir özellik. Daha doğrusu hani ikisinin birbirini etkilediği bir şeyden bahsediyoruz. Bunun gibi iki farklı ürün ekibin, özellikle de iki farklı takım, yani back office içerisinde değil de birinin back office birinin de platformda olduğu bir üründe bir geliştirme istendiği zaman orada takımlar arası işbirliği nasıl oluyor?
Genelde biz zaten diğer PM arkadaşlarla birlikte oturup konuşuyoruz. Ya böyle bir feature yapacağız. Sizin tarafta neler gerekebilir? Bizim tarafta bunlar gerekebilir. Feature bazında konuşuyoruz. Ondan sonra her ekibin tech lead'i var. O tech lead'ler bir araya geliyor bizle birlikte. Bir konuşuyoruz zaten kendi aramızda. Bizim tarafta bunlar çıkar, sizin tarafta bunlar çıkar diye çok hızlı bir şekilde bunları tespit edebiliyoruz. Ve ondan sonra her iki ekipte iş planlarını dahil ediyorlar bu feature yapılacaksa.
Bu arada ürün takımlarıyla çalışıyorsunuz değil mi?
Tabii ki, evet.
Ürün takımlarının içerisinde hangi pozisyonlar var sizde?
Ürün takımı biraz açar mısın?
Şöyle,
biraz daha yani, farklı olabilir çünkü.
Mesela her takımın bir tech lead'i var dedin.
Hı hı.
PO'lar var sizin,
evet,
tarafta.
Evet, PO'lar tabii ki bize bağlı olarak çalışıyorlar. Her ekibin analisti var, testçisi var. Bu bizim back office için geçerli. Platform tarafında biraz daha cross-functional ekipler var.
Aynen, cross-functional ekiplerden bahsediyorum aslında. Yani hani sizin mesela bu back office tarafında PO var, analiz var, test var, yazılımcılar var.
Yazılımcılar var, evet.
Ve yazılımcılar da mesela atıyorum fatura uygulamasının yazılımcıları mı?
Evet.
Şeyde platform tarafında belki atıyorum tasarımcılar falan da mı dahil olmaya başlıyor? Daha cross-functional derken mesela neden bahsediyorsun orada?
Yani şundan bahsediyorum. Esasında Yemek Sepeti'ne çalışan birden fazla ekip var ve bu her birden fazla ekip kendi içerisinde bir mikro ekip gibi. Yani bizdeki gibi yani uygulama bazlı bölümü değil. Yani mesela tamamen atacağım rakamları. Yemek Sepeti için çalışan 6 tane IT ekibi var diyelim. Bu 6 IT ekibi de hepsi benzer yapıda ve hepsi kendi kendine yetebilecek yapıda. Ondan bahsediyorum yani. Bir kısmını bir taraf yapabilirken diğer kısmı da başka bir ekip yapabilir halde. Bizde öyle değil yani. Operasyondan bir adamı çıkartıp faturaya çok rahat bir şekilde koyamazsın. Veya da restoran portalına koyamayabilirsin ama platformda bu söz konusu değil.
Anladım. Platformda daha böyle proje takımları gibi şeyler var.
Evet, yani doğru. Belli feature yapılacağı zaman o feature'ın hangi ekip tarafından yapılacağı karar veriliyor ve ilerliyor. Bizde çok net yani bu feature geliyorsa ve faturayı ilgilendiriyorsa fatura ekibi yapacaktır şeklinde ilerleyebiliyoruz.
Anladım. O iki iş yapış farkının belli bir sebebi var mı yoksa ihtiyaçlar mı öyle oluşturdu?
Tamamen ekip büyümesiyle alakalı. Yemek sepeti tarafı daha hızlı büyüyor ve daha çok ekiple büyüyor. Bizim tarafta ona göre orantılı bir şekilde büyüyor. Şu anda back office ekiplerinin bir ekibinin ikiye bölünmesi veya üçe bölünmesi, dörde bölünmesi gibi bir durum şu andalık söz konusu değil. Ama olacağı vakitler olacak. O zaman da biz de şu anki benzer bir yapıya dönüyor olacağız.
Anladım. Yani doğru mu anladım diye soruyorum bu arada. Platform tarafında ürün takımları şu alandan sorumludur diye bir şey yok. Onlar biraz daha hani ne yapılacaksa ondan sorumlu oluyorlar.
Evet. Aynen.
Anladım. Senin tarafta back office tarafında ama işte fatura bir takımın, arayüz bir takımın, sipariş bir takımın gibi ilerliyor diye anladım.
Evet.
Anladım. Okey. Şey enteresan mesela hani biz de bu geçişleri hani yapmıştık biraz daha böyle hani işte proje takımı veya bir ürün takımı var. Sorumluluk şeyden şey değişiyor. Sonra uygulama sorumluluğunu vermiştik. Yani domain sorumluluğunu vermiştik.
Aha.
Hani aynı ekip içerisinde ikisinin de olması aslında hani güzel bir şey. Çünkü şey veriyor, bir esneklik tarafı veriyor. Peki sizdeki mesela şey dedin, sizin taraftan bahsedelim. Product owner var, analist var, testçi var dedin sizin tarafta. Product owner ne yapar, analist ne yapar?
Yani bizde product owner esasında biraz daha stakeholder'la görüşen kişi. Yani ürünün dış yüzü diyebiliriz buna. Marka temsilcisi gibi kabul ediyorum ben onları.
Hı hı.
Gidip müşteriden esasında neyi istediğini öğrenmek, bunu belli bir öncelik sırasına koymak, maksimum değeri yaratmak ve bunu IT ekipleriyle birlikte geliştirmek. Bizdeki analistler biraz daha işin daha detaylı kısmına giriyorlar. Yani işte şuraya tıklayınca bu olacaktı, buraya tıklayınca bu gerçekleşecek, işte şu database'den git şunu al vesaire şeklinde bakıyorlar. Hmm. Product owner biraz daha neyin yapılacağına ve ne zaman yapılacağına karar veriyorlar diyebiliriz müşteriyle görüşüp.
Anladım. Peki o yani seçilen, önceliklendiren problemin nasıl çözüleceğine nasıl karar veriyorsunuz?
Tabii ki product owner'ın ürün tarafında belli bir şeyi var, fikri var. Bunu tabii ki IT ekibiyle birlikte de konuşuyorlar. Yani işte biz bunu böyle istiyoruz ve şu sonuca ulaşmak istiyoruz diye gidiyor product owner ve kafamda böyle bir senaryo var. User story var diye gidiyor. Bundan sonra IT ekibi diyor ki yani işte bunu böyle yaparsak böyle sıkıntı yaşarız ama bunu böyle yaparsak daha rahat yaparız diyor. Belki de o önerdiği şey product owner'ın ilk kafasındakiyle uymuyor. Bunu biraz daha somutlaştırıyor product owner ve diyor ki tamamdır, buna ulaşacağımız çözüm yolu budur. Hep birlikte ortak karar aldık deyip ilerliyorlar esasında. Yani tepeden inme, bunu böyle yapacağız, bundan geri dönüş şeklinde product owner'ın çoğu zaman tek başına aldığı bir karar yok. Ekiple birlikte danışarak, konuşarak ve tartışarak ilerlettiği bir süreç var.
Çeyreklik hedeflerle mi ilerliyorsunuz?
Şöyle, evet, çeyreklik hedefler koyuyoruz kendimize. Çünkü şirket artık büyük bir şirket. O yüzden yaptığımız en ufak bir geliştirme çok büyük kitleleri etkiliyor. Hem iç hem dış tarafta. O yüzden biraz daha temkinli ilerliyoruz ve çeyreklik hedefler belirliyoruz. Ama çeyreklik hedeflerin dışında iş yapmıyor musun diye sorarsan tabii ki yapıyoruz.
Ya o çeyreklik ama hedefler nasıl belirleniyor?
Bunlar esasında iş birimlerinden topluyoruz gibi düşünebilirsin. Yani sizin yapmak istediğiniz gerçekten hedef veya ulaşmak istediğiniz hedefler var mı vesaire diye konuşuyoruz. Kendi aramızda C-level'larla birlikte tartışıyoruz ve belli bir öncelik belirliyoruz diyelim, çeyrek önceliği ve bu çeyrek önceliklerinde ışığında çalışıyoruz.
Anladım. Mesela sizin iş biriminiz kim oluyor?
Esasında hem bu tarafın satışı var, pazarlama, muhasebe, işte operasyon ekibi diyelim. Operasyon ekibimiz var.
Hı hı.
Biz de ürün ekibi olarak yapmak istediğimiz işler de var. Yani belki satış ekibinin veya da işte muhasebe ekibinin farkında olmadığı ama bizim farkında olduğumuz ve geliştirmek istediğimiz şeyler de oluyor. Haliyle. Onlar da esasında biz de bir müşteriyiz. Bununla birlikte yazılım ekibinin de yapmak istediği ve ulaşmak istediği hedefler oluyor. Bazen çünkü projelerden istedikleri kadar vakit ayıramayabiliyorlar. Technical debt kısmına bazen her ekip, her firmada oluyordur eminim ki. İstenilen kadar önem demeyelim. Dikkat verilemeyebiliyor. Onlar da o yüzden büyük çapta projeleri varsa özellikle tıpkı bir müşteri gibi onlar da getiriyorlar. O yüzden yani departman ayırt etmeden herkes esaslı bir müşteri haline geliyor.
Şimdi tabii şirket büyüdükçe eminim ki özel önceliklendirme çok daha kompleks bir denklem haline geliyor. Yani daha fazla düşünülmesi gereken şeyler, daha fazla mutlu edilmesi gereken insanlar. Siz önceliklendirmeyi nasıl yapıyorsunuz? Yani bunun bir eminim ki mükemmel bir çözümü yoktur. Ama hani sizin en azından içinize sinen yapı nasıl oluyor?
Yani biz bir süredir esasında, hatta uzun bir süredir şöyle bir metod izliyoruz. Artık hangi ekipse, yani bizde dediğim gibi back office ve platform diye ikiye ayrılıyor. Ben bütün müşterilerden en üst seviyede projeleri toparlıyorum diyebiliriz. Projeyi toparladıktan sonra üzerinden bir ben geçiyorum. Yani gerçekten bu ürüne bunları katmak istiyor muyuz veya da katarsak nasıl bir değer kazanacak? Bunları bir irdeliyoruz ürün açısından. Ondan sonra belli bir listeye ulaştıktan sonra da onu IT ekibiyle bir değerlendiriyoruz. Yani bu tamam, hani müşteri bunu istemiş olabilir ama belki çok ufak bir fark için çok büyük işler yapmamız gerekecek. Ve bunu yapacağımız zaman da daha başka bir iş yapıp aynı değeri veya da daha fazlasını gerçekleştirebiliriz diye bir konuşuyoruz. Bunun sonucunda da esasında bir çeyrek öncelik listesi oluşuyor. Tabii ki her gelen iş yapılmıyor. Belli bir sıraya konduktan sonra ve önem sırasına göre ve şirketin hedefleri doğrultusunda onlar gerçekleştiriliyor.
Anladım. Bir şey demiştim, bir C-level'larla konuşuyoruz demiştim. Evet. Onlar ne zaman dahil oluyor veya ne seviyede dahil oluyor diyeyim?
Onlar direkt esasında sürecin en başından beri dahil. Çünkü biz bu işleri yaparken, öncelikleri belirlerken yemek sepetinin ve dolayısıyla bir noktada Delivery Hero'nda belli hedefleri var. O hedeflere uyacak şekilde öncelikler belirlemeye çalışıyoruz. Bu noktada da C-level'lardan direkt işler toplanıyor. Yani ben direkt onlardan topluyorum işleri. Ondan sonra gene onlarla tartıştıktan sonra bir nihai liste oluşturuyoruz.
Anladım. Burada Delivery Hero bahsetmişken aslında şey sorayım. Delivery Hero gibi bir şirketle aslında beraber çalışıyorsunuz. Onlar sizden, siz onlardan eminim ki öğreniyorsunuz. Orada bir beraber çalışma kültürü var mı? Yani onlardan gidip mesela Berlin'e gidip onların iş yapış şekli, tarzını inceleme gibi bir durum oluştu mu hiç?
Evet, bayağı zaten özellikle biraz daha üst seviyelerde. Pandemi önce sık sık hem merkez ofisi olsun hem diğer ülkelerdeki iştiraklar olsun hepsine ziyarete işte belli aralıklarla gidildi. Onların bize kattığı çok şey oldu. Bizim de onlara çok fazla şey kattığımız oldu. Çünkü biz hem eski bir şirketiz hem de çok fazla şeyi denedik ve başardık yemek sepeti olarak. O yüzden onların da bizden çok fazla öğreneceği şey var. Onların taraftan da bizim tarafa çok geliniyor. Ama pandemi süresince zaten artık dijital ortamlar var. Slack kullanıyoruz hep birlikte. Slack'ten çok rahat bir şekilde Delivery Hero'daki herhangi bir pozisyondaki herhangi bir şirketteki X kişiye çok rahat bir şekilde ulaşıp ondan fikir alabiliyorsun.
Süper. Yani orada mesela ne gibi şeyler aldınız Delivery Hero'da? Ya aklına gelen mesela bir şey var mı?
Yani kendi ürünlerimle ilgili konuşmayı tercih ediyorum. O noktada biraz daha bazı şeyleri nasıl yapıyorlar kısmına bakıyoruz. Yani bizim lokal bir yazılımlarımız var ve bu lokal yazılımları belli bir know-how'a göre geliştiriyoruz. Ama yurt dışındaki profille bizimki aynı olmayabiliyor ve onlar daha farklı ve özgün bir çözüm getirmiş olabiliyorlar. Mesela restoran portalı için konuşayım. Bir sayfasını editleme kısmı var diyelim. Bu sayfayı editleme kısmına baktığımızda bizim yaptığımızla esasında Latin Amerika'daki arasındaki biraz farklı. O farkları esasında tespit edip hangisinin daha kullanışlı olduğunu da test ettikten sonra esasında onların tarafından da feature dahil ettiğimiz oldu. Ama onların da bizden ettiği oldu. Böyle bir karşılıklı şey var esasında. Bilgi ve alışveriş var diyebilirim.
Peki iş yapış tarzıyla alakalı bir şey var mı orada? Alışveriş diyelim. Yani mesela, ürünü geliştirirken işte şu yöntemleri kullanın veya takım içerisinde böyle bir yapı kullanın falan gibi.
Böyle yok, öyle bir müdahale gelmiyor.
Müdahale yani, değil de yani hani onlardan öğrenme, onların sizden öğrenmesi vesaire gibi.
Yani iş yapış şekliyle ilgili çok fazla şey yapmıyoruz. En azından benim tarafımda çok fazla birbirimize fikir vermiyoruz. Daha çok neyi nasıl yaptığımızla ilgileniyoruz. Ama onun dışında çok fazla dediğin konuda bir etkileşim yaşamıyor.
Anladım. Peki yani yemek sepetinde çok büyük bir veriden bahsediyoruz. Yani elindeki veriden. Hem sipariş datası hem restoran tarafında bile hani emin yüz binlerce restoran vardır. Milyon da vardır belki, bilmiyorum. Ve çok çok büyük bir veri var. Bu veriyi nasıl ürün geliştirme süreçlerinize dahil ediyorsunuz? Yani sipariş datasıyla alakalı mesela platform tarafındaki veri sizi nasıl etkiliyor? Back office tarafını nasıl etkiliyor? Back office tarafında MAU'dan bahsettin. MAU'yu takip ediyorsunuz. Hı-hı. O ve benzeri KPI'leri takip ederken, o verileri takip ederken nasıl geliştireceğiniz konusunda sizi nasıl etkiliyor?
Yani şuna bakıyoruz esasında. Mesela sipariş sayısı üzerinden gittiğim için sipariş sayısından bahsedeyim. Tabii ki siparişi elde ettiğimiz birden çok kanal var diyebilirim. Bunların bazıları bizim taraftan tetiklenilen şeyler olabiliyor. Demin dediğim gibi işte yukarıda çıkma veya da işte bir banner alımı vesaire olabilir. Bunlar esasında direkt olarak benim tarafımdan etkiliyor. Ve bunları yaparken de esasında tabii ki şuna bakabiliyoruz. Yani hangi taraf daha fazla sipariş getirebiliyor veya da hangi tarafa daha çok yoğunlaşmalıyız? Ne taraflar esasında sıkıntı yaşıyor, ne taraflar sıkıntı yaşamıyor? Bunları datadan çok net bir şekilde görebiliyoruz. Veya da bir feature geliştirdiğinizde o restoranı nasıl etkiledi? Hem sipariş hacmi olarak hem operasyonel yükü olarak nasıl etkiledi? Bunları çok net bir şekilde takip edebiliyoruz. Durum böyle olunca da karar alma bizim için biraz kolaylaşıyor. Çünkü elimizde çok somut bir data oluşuyor. Bunun dışında esasında çok farklı datayı aynı anda inceleyip birbirine bağlayıp çok ilginç çıkarımlar da yapabiliyoruz. Hem restoran ve son kullanıcının davranışlarıyla ilgili hem de bizim gözden kaçırdığımız ama büyük bir potansiyel yatan yerler görebiliyoruz.
Örnek olarak paylaşabileceğim bir senaryo var mı?
Paylaşmasam daha iyi olabilir.
Tamam, okeydir.
Ama dediğim gibi yani Yemek Sepeti bir data şirketidir bir noktada. Yani data üzerine hep karar alan ve bilinçli kararlar alan bir şirketiz. Yani emin olun ki Yemek Sepeti'nde veya da bir restoransanız gördüğünüz arayüzde bir şey yapıldıysa bunun arkasında somut bir sebep vardır çoğu zaman.
Anladım. Orada baktığınız A-B testlerden mi bahsediyorsun yoksa onun dışında da?
Ya A-B testler tabii ki bir feature çıkmanın veya da bir yeni bir fonksiyon katmanın güvenli bir yolu veya da elinizde birden farklı fikir varsa hangisinin daha iyi olduğuna dair size bir ışık tutuyor. Zaten bir noktadan sonra best practice'ler hangisi onu çok net bir şekilde öğrenip bir sonrakinde artık A-B teste ihtiyaç duymadan ilerleyebiliyorsunuz. Ama bunda yani A-B test yaptığım zamanlar dışında da sürekli datayı inceleyip çıkarımlar yapıyoruz.
Anladım. Peki sizin ürün tarafında takip ettiğiniz KPI'lerin bir dashboard'u vardır diye düşünüyorum. Mesela evet. Her gün veya her hafta takip ettiğiniz ne gibi KPI'ler var? Yani şeyden çok hani rakamların ne olduğundan çok aslında KPI'lerin isimlerini merak ediyorum.
Yani bu esasında üründen ürüne çok değişiyor.
Tabii.
İşte Yemek Sepeti'nin zaten çok bayağı şeyleri var. İşte kullanıcıdır, sipariş sayısıdır vesaire. Çok detaya girmemekle birlikte. Hı-hı. Restoran tarafında da tabii ki daha spesifik şeyler var. Mesela kaç yoruma cevap verdi gibi şeyler var. Veya da ne kadar fazla sayfasını editledi gibi. Belki sana şu anda çok anlamlı gelmiyor ama bizim tarafta esasında bayağı anlamlı veriler bunlar. İşte demin dediğimiz gibi monthly active users'a bakıyoruz. Sayfaları ne kadar hit alıp ne kadar etkileşime girdiğine bakıyoruz. İşte kaç kere siparişe işte dökümüne baktığına, dan tut kaç kere yorumlara baktığına kadar hepsini takip ediyoruz esasında. Çünkü bunların hepsi ayrı ayrı bize çok farklı insightlar verebiliyor.
Peki mesela bu sayfa ziyareti veya işte yorumlara ne kadar bakmış, ne kadar düzenlemiş. Bunların hep yukarıya çıkmasını mı bekliyorsunuz?
Yani her zaman değil. Yani bazı yerlerde cannibalize etmesine okeyiz. Çünkü bizim de Yemek Sepeti olarak önceklerimiz veya da hedeflerimiz değişebiliyor. Bu hedefler ve değişiklikler neyse esasında ulaşmak istediğimiz hedefe doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Hem son kullanıcı hem business tarafını. O yüzden bunlar değişebiliyor. Yani bir sene yaptığımız ve geçtiğimiz şey belki bir sonraki sene bambaşka bir şeye evrilebiliyor. Çünkü şirketin hedefleri değişiyor.
Restoranları grupluyor musunuz? Yani çünkü tahmin ediyorum ki atıyorum bir Burger King ile köşedeki pide salonu arasında bir davranış farkı vardır.
Tabii ki bir segmentleme yapılıyor. Hem yani finansal açıdan yönetimlik olabiliyor. Hem de ürün açısından da bir profilleme gayri resmi olsa da yapıyoruz.
Tabii. Yani mesela hani o B2B tarafta o back office ürününü yaparken hani biz bunu işte Karadeniz pide salonu için yapıyoruz gibi bir ayrımınız oluyor o zaman.
Tabii ki şimdi iyi değindim. Yani büyük zincirler işte demin dediğim gibi işte Burger King vesaire bunlar tatlı da bünyesinde çalışan markalar. Onların davranış şekilleri biraz daha ülke çapında ve daha farklı olabiliyorken köşedeki Adana dürümcü çok daha farklı bir davranış sergiliyor. Esasında Yemek Sepeti'nin tabii ki zincirleri çok kuvvetli. Yani büyük markaların olması çok önemli. Ama bunun kadar da işte local restoranların da olması bir hayli bizim için o kadar önemli. Onların başarılı olması demek bizim de başarılı olmamız demek. O yüzden o restoranları her şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Bu noktada esasında çoğu yaptığımız şeyin öncelikle daha küçük çaptaki restoranlar için olmasını sağlamaya çalışıp ondan sonra biraz daha eğer bu büyük firmaların böyle bir şeye ihtiyacı varsa onu da karşılamaya çalışıyoruz. Ama bu büyük firmalar esasında çok oturaklı firmalar çoğu zaman. Ve o noktada daha fazla desteğe ihtiyaç duyanlar daha küçük çaptaki işletmeler oluyor.
Yani orada şey enteresan çünkü sizin hem KOBİ seviyesinde bir B2B ürün yaratmanız gerekiyor. Diğer tarafta da enterprise seviyesinde de bir ürün yaratmanız demek oluyor. Yani ürün ne kadar değişiyor bilmiyorum tabii yani kullanmadığım için ama o aslında öyle sorayım sana yani. Hani ürün bir işte Adana dürümcüyle Burger King'in kullandığı ürün nispeten aynı mı yoksa hani ne kadar değişiyor?
Yani esasında elimizden geldiğince global tutmaya çalışıyoruz her şeyi. Yönetimi çünkü çok daha kolay oluyor. Hem ürün açısından hem teknik açıdan. Ama tabii ki özelleştirme yapmamız gereken kısımlar oluyor. Yani köşedeki restoranın tek bir şubesi varken Burger King'in yüzlerce şubesi var. Ve bu bütün şubelere aynı şeyi çoğu zaman yapmak istiyor. Arayüzleri de veya da fonksiyonları da bunları destekleyecek şekilde yapıyoruz. Ama sen tek şubesi olan bir restoransan bazı şeyleri görüp bazı şeyleri görmüyorsun. Aynı şey Burger King gibi markalar da içinde geçerli. Onlar da tekillerin görebildiği bazı şeyleri görüp bazı şeyleri göremiyorlar.
Anladım. Sen kaç senedir oradaydın abi?
Şimdi orası biraz daha ilginç bir kısım ama yani 2012'den beri ben Yemek Sepeti'nin üyesindeyim.
Okey. Yani 8 senedir bu şirkettesin. 8 senedir bu şirketin hani inanılmaz bir büyüme şeyini de gördün. Hikayesini de gördün. Yani şirketler büyüdükçe de her zaman hani herkesin aklında olan veya işte hani bu challenge olmamasını sağladığı iki konu vardır aslında. Bir tanesi hız, bir tanesi de inovasyonu canlı tutabilmek. Bu seneler içerisinde Yemek Sepeti bunu nasıl sağladı? Yani nasıl hızlı olmaya devam etti veya nasıl inovatif olmaya devam etti?
Esasında orada yani biraz şirket kültürüyle alakalı bu. Biz şirket olarak yani ürünü ürün departmanı yapar, işte yazılımı yazılım departmanı yapar ve geri kalanlar sadece bunu kullanır gibi bir mentaliteye sahip değiliz. Herkesin esasında çorbada tuzu olması bizim için Yemek Sepeti olarak çok önemli. Yani operasyondaki bir çağrı merkezindeki bir agent bile, çağrılara bakan veya da canlı yardıma bakan bir agentin bile fikir üretip onu eğer tabii ki uygunsa geliştirilmesini, görmesini sağlamak bizim için önemli. Ben operasyon çıkışlıyım dediğim gibi yani. Ben de bir noktada çağrı merkezinde çalıştım ve oradayken işte belli fikirlerim vardı, belli insightlarım vardı. Çünkü orada ben o uygulamayı kullanan kişiydim ve ya bunu daha iyi yapabiliriz, şunu şöyle yapalım şeklinde fikirlerle gidebiliyordum çok rahat. Aynı şekildeki bu kültür şu anda devam ediyor. O yüzden biz farklı departmanlardan da çok fazla insight alıyoruz. Tabii ki şirket büyüdükçe bu kişilerin sayısı da artıyor ve aldığımız geri bildirimin, feedback'in de sayısı da artıyor. Durum böyle olunca da esasında daha farklı ve fazla fikir ortaya çıkmaya başlayabiliyor. Bunlardan işte değerli olanları oluyor. Daha önceden deneyip vazgeçtiklerimiz olabiliyor. Ama her zaman bir üretim halindeyiz Yemek Sepeti olarak. O yüzden rakamın artması belki bir şeyi geliştirirken etkilenen kitleyi arttırıyor olabilir. Ama bunu geliştirirken ki çıkan fikirleri ve atılan adımların da sayısını arttırdığı için bizim için bir pozitife dönüşüyor. O yüzden Yemek Sepeti hiçbir zaman bu konuda yavaşlamadı diyebilirim.
Anladım. Ya şeye kadar bana bir hikayesine kadar hani Yemek Sepeti kapsamında değerlendirdiğimizde rakipsiz bir firmaydı diyebiliriz. Birebir rakibi yok.
Yani şöyle tabii ki pazara yeni oyuncular geliyor. Özellikle evet. Bu pandemi sürecinde bu rakam iyice arttı. Bu da ortamı dinamikleştiriyor esasında ve bizim daha farklı şeyi denememize sebep olabiliyor, sağlıyor esasında. Bu da hem bizim için iyi hem bu piyasadaki diğer oyuncular için de iyi. Keyifli bir süreç oluyor bizim için de. Ben şeyi yani çok sıkıntılı görmüyorum. Yani yeni oyuncular girmesini bu her ülkede bunun için geçerli. Önemli olan son kullanıcıya güzel bir hizmet sunabilmek ve kullanması iyi, sevdikleri bir uygulama yaratmak ve bir deneyim yaşatmak. O yüzden bu deneyimi yaşamaları da bizim için önemli. Ama dediğin gibi evet yani çok uzun bir süre Yemek Sepeti'ne belli zamanlarda belli oyuncular çıktı vesaire sonra geri gittiler ama sonuçta yıllardır Yemek Sepeti kalitesine ödün vermeden devam ediyor. Bunun yeni oyuncular girsin veya da girmesin aynı şekilde devam edecek.
Mesela aklıma şimdi geldi hani bunlardan en iddialısı demeyeyim yanlış kelime olur ama en büyük yatırımla gireni diyelim Glovo. Mesela evet. Glovo girdiğinde bu şirkette nasıl bir değişiklik yarattı?
Biraz daha izleme ve görme süreciyle esasında bizim için. Yani Glovo'nun biraz daha yapısı farklıydı. Yani Deliver Anything gibi bir şeydi o. Ve de bizim yapımızdan daha farklı bir business modelleri var. O yüzden yani marketplace'den ziyade sen ne istediğini söylüyorsun. Adam da işte şuradan alabilirsin diyorsa adam da onu sana getiriyordu. Sonra başka şeyler denediler tabii ki. Ama başarılı olamadılar. Biraz daha dediğim gibi hani görüp ona göre reaksiyon verme tarafındaydık Glovo'dan. Konuşmak gerekirse. Ama her zaman bu böyle olmayabiliyor. Bazen inisiyatif de alabiliyoruz. Bazen de bu firmalar hangileriyse onları çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz.
Anladım. Peki rakipsiz olmak sence bir rahatlık getiriyor mu? şirkette?
Yani ben hala rakipsiz olduğumuzu düşünmüyorum. Yani o yüzden rakip çok kuvvetli bir kelime bence. Hmm. Ama tabii ki hani son kullanıcı açısından bakarsan birden farklı firmadan hizmet alabilmenin şeyi çok daha farklı. Ama bizim şirkette bir rahatlık getirmiyor. Çünkü bizim şirketteki düzen ve kültür bayağıdır oturmuş bir şekilde ilerliyor. Bu hani piyasaya yeni bir oyuncunun girmesiyle çok fazla değişmiyor. Ama tabii ki daha farklı şeyler düşünmeye başlayabiliyorsun. Yani düşünce yapımla ilgili bir değişiklik olabiliyor. Daha önceden belki eskisi kadar çok bakmadığın kısımlara veya da odaklanmadığın kısımlara odaklanmak isteyebiliyorsun farklılık yaratmak için. O tip şekilde bir değişiklik yaşanıyor. Ama onun dışında bir fonksiyonel veya da bir iş yükünde bir çılgın bir değişme vesaire yaşanmıyor.
Kültürden bahsettin birkaç kere. Kültürü sen nasıl tanımlarsın yemek sepeti kültürünü?
Esasında yemek sepeti biraz ilginç. Şöyle ilginç. Ben uzun süre değil de yani bir süre mimarlık yaptım. Ve mimarlık çıkışlı bir şekilde yemek sepetine girdim. Ve diyordum ki yani yemek sepetinde birkaç ay çalışırım. Ondan sonra tekrar mimarlığa devam ederim diye girmiştim. 2 ay maksimum çalışırım demiştim. 8 sene oldu. Bu 8 sene olmasının bir sebebi var. Ve şirkette çok fazla benim gibi uzun süredir yemek sepetinde çalışan insan var. Bunun sebebi yani şirket sana değer verdiğini hissettirebiliyor çok rahat bir şekilde. Bunu hem fikren hem bedenen görebiliyorsun. İşte mesela eskiden Balmucu'daki ofisimiz ben başladığımda inanılmaz geliyordu bana. Ta ki şirket büyüyüp yeni ofisimize taşınana kadar. Yeni ofisi gördük, iyice farklı bir boyuta taşındı olay. Çünkü sana her atılan adımda şirket şeyi veriyor. Ben sana değer veriyorum ve senin yaptığın iş bizim için çok kıymetli hissini çok iyi bir şekilde yaşayabiliyorsun. Durum böyle olunca da severek çalışıyorsun ve yaptığın her işe sevgini de katmaya başlıyorsun. Biraz klişe gelecek ama gerçekten de öyle. Bir yerde sevmeden çalışmaya ben çok inanmıyorum. Eğer uzun süredir bir yerde çalışıyorsa bir insan demek ki o şirkette çoğu zaman bir ışık vardır diyebilirim. Yani hem bakış açısıyla olsun hem işte sürekli fikir ve veriye dayanan bir yapıya sahip olmasıyla birlikte olsun. Yemek sepeti bence bu şekilde ayrılıyor. Yani her departmanın ürüne ve son kullanıcıya bir şekilde dokunma ihtimali var ve şansı var. Ve bence bu şans çok kritik bir şans. İlla ürün departmanında veya da IT'de veya da üst yönetimde olmasına gerek yok bu kişinin.
Anladım. Sence peki hala hani şirketi kuran girişimcinin şirketin başında olmasının da bu konuda bir şey var mı, etkisi var mı?
Tabii ki yani aidiyet hissini arttırıyor. Şirketi kuran kişinin orada olması ve eskisi kadar belki çok dahil olmayabilir. Çünkü şirket çok büyüdü. Ama varlığını hissettirmesi bile bence çalışanlar üzerinde büyük bir pozitif etki yaratıyor diye düşünüyorum.
Şeyde ben eskiden Endeavor'da çalışırken Yemek Sepeti'nin ortaklarından biri ve Endeavor Network'ünden bir yatırımcıyla bir araya gelmişlerdi. Onlar ben de toplantı notu tutuyordum yanlarında ve şey konuşulduğunu hatırlıyorum. Yani yemek sepetinin şey turnover deniyor. Yani human capital turnover yani kaç kişinin ayrıldığı, şirketten ayrıldığı oranının çok düşük olduğundan bahsediliyordu. Yani o senin bahsettiğin hani uzun süreli çalışan çok dediğinle hani benzer bir şeydi. Yani hani çok çok düşüktü. Yani sektörde görülmeyen bir turnover oranı vardı. Bu tabii bahsettiğim sene 2012 belki. Hani 8 sene önceden bahsediyoruz. Hı-hı. Ama hani sen de bunu diyorsan demek ki bazı şeyler değişmemiş bu kadar sene içerisinde. Yeni ofisler binlerce daha fazla çalışan insan falan filan olmasına rağmen. Şey çok kocaman bir şey yani o organizma ama yine de çok küçük bir kayıp var demek ki.
Ya tabii ki bu departmandan departmana çok farklı şekiller değişebiliyor ama yani her zaman yemek sepetinde bulunmuş başından beri olan ekiplere baktığınızda çok fazla bir oynama yok.
Peki yani bugün yemek sepetinden ayrılsan ve başka bir şirkette ürün ekibinde çalışıyorsan, buradaki ürün ekibinden bahsediyorum şu anda. Buradaki süreçlerden veya kültürden veya işte prensiplerden, ürün prensiplerinden neleri diğer takıma taşımak isterdin?
Güzel. Ben demin esasında çok fazla bahsettiğim bu herkesin bir fikrinin olması ve çok sessizlik konusunu kesinlikle taşırım. Yani çok fazla takip etti, yani ediyoruz tabii ki yurt dışındaki iştirakleri de buradakileri de. Ben şeyi çok duyuyorum ve görüyorum ve birlikte çalışmaya başladığımız arkadaşlarla bunları görüyorum. Çok fazla bir söze sahip olmaması veya da çok hiyerarşik bir yapıya olması, sahip olması şirketlerin esasında inovasyon ve yenilikçiliğin en büyük engeli. Bu kalktığı zaman esasında daha flat bir yapıya geçtiğiniz zaman işin rengi çok fazla farklı değişiyor. Eğer gittiğim şirket, yani zaten öyle bir şirkete gitmem tabii ki ama varsayalım ki gittim. Kesinlikle bu flat yapıyı getirmek bunların öncelikli şeylerinden biri olur. Bunun dışında data oriented olmak çok önemli. Yani bunun üzerine çize çize herhalde bitiremem diye tahmin ediyorum. Çünkü tabii ki hissiyat ve içgüdü önemli bir role sahip. Ama buna sahip olmayabilirsiniz. Ama sahip olabileceğiniz bir şey data. Eğer dataya sahipseniz ürüne de hakim oluyorsunuz ve neyin nasıl geliştirmesi gerektiğinde çok rahat söz sahibi olabiliyorsunuz ve kararlar alabiliyorsunuz. O yüzden eğer data oriented bir şirket değilse kesinlikle bu kültürün gelmesini sağlamaya çalışın.
Peki bunu ya biraz günlük şeyde baktığımızda, günlük operasyona baktığımızda bu dataya hakimiyet kendini nasıl gösteriyor? Yani ne şekillerde gösteriyor öyle söyleyeyim?
Yani şöyle esasında özetleyebilirim. Mesela bir işi önceliklendireceğiz diyebilirim. Bu işin işte getirisini götürüsünü, işte bu feature'ı geliştirirsek buradan bu kadar conversion artışı sağlarız, işte bu kadar kullanıcıdan da işte gelir elde ederiz, uyduruyorum tabii ki şu anda, gibi sözcükleri söylemek var. Bir de ya bunu böyle yapalım çünkü bu bizim için çok önemli demek var. Şimdi iki farklı yaklaşımda geldiğin zaman datayla desteklediğin noktada direkt sen karar verdirmiş oluyorsun esasında. Yani senin hayatını kolaylaştırıyor. Bunun dışında tabii ki her uygulamada belli KPI'leri takip ediyoruz ve bu KPI'ler üzerinden hareket ediyoruz. O yüzden yani sabah kalkıp baktığımızda veya da işte gece yatarken gördüğümüzde rakamlarda bir gariplik varsa bunu kesinlikle inceliyoruz. Veya da bir anomali var mı yok mu? İşte bu anomali neden kaynaklı olabilir? Çok farklı sebepten gerçekleşebilir. Bunları esasında araştırıyoruz ve bunları araştırdığın zaman esasında hem domaininle ilgili çok fazla şey öğrenmeye başlıyorsun hem de daha iyi nasıl bir deneyim yaşatırsın ve ürün geliştirsin onu öğrenmiş oluyorsun.
Onun yani bu siz çok net bir şekilde hani şeyi görebiliyorsunuz o zaman yani hani şu üründe böyle bir değişiklik yaparsak conversion'da bu kadar artış olarak olacak tanımını yapabiliyorsunuz yani.
Evet.
Bunu peki veri takımı mı var bunu yapan?
Evet yani hem veri takımımız var hem BI ekibimiz var. Ama bununla birlikte yani analitik ekipleri ve BI ekibi çok kritik bizim için. Çünkü birçok şeyi onlar fark edip bize söyleyebiliyor veya da işte biz historik dataya baktığımızda bunları görebiliyoruz. Çünkü bazı şeylerde mevsimsel veya da işte belli bir pattern'a sahip oluyorlar. Bu pattern'lar dışında bir şeyler var mı onları görebiliyoruz. O yüzden bu veri ekipleri hem historik hem de live data ekipleri bizim için dediğin gibi bayağı kritik.
Şey olarak ya biraz söyledin ama yani sadece siz soru soruyorsunuz onlar cevap veriyor gibi işlemiyor diye anladım.
Yok hayır.
Ekiplerle ilişkiniz.
Yani mesela şöyle şeyler olabiliyor. Yani işte Yankı işte ben şunu inceliyordum. Gördüm ki işte kullanıcılar bu sayfaya geldikten sonra başka bir sayfaya gittiklerini işte conversionları bu kadar düşüyor ama buraya böyle bir funnel yaparsak şöyle bir artış sağlayabiliriz bence diye hipotezlerle girip bu hipotezler esasında A-B testle dökebiliyoruz. Çok net bir şekilde.
Anladım. Şeyden de çıkabiliyor bunlar. Bu veri analiz takımlarından da çıkıyor.
Evet yani dediğim gibi bazen de işte yani yemek sepeti olarak dataya çok inandığımız için diğer departmanların da belli dataları belli şekilde erişimleri var. Onlar da kendi analizlerini yapıp bize gelebiliyorlar. İşte diyorlar ki biz baktık ama bu şekilde gelen kullanıcıyla bu şekilde gelen kullanıcı arasında fark var. Bunu böyle bir şekilde denemek istiyoruz diyorlar. Biz de onu ürün tarafını değerlendirip esasında aa evet ya doğru dedim deyip canlıya aldığımız ve geliştirdiğimiz çok fazla test veya feature oldu.
Ya veri esasen bayağı aslında karanlığı aydınlatan bir şey.
Aynen öyle.
Evet. Ya buna ayrı bir ekip olması tabii çok daha güzel. Zaten bu boyutta bir şirkette bu kadar büyük bir veri de zaten dedike bir şey gerekiyordur. Yankı çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
Rica ederim.
Çok
ben teşekkür ederim.
Keyifli bir şey oldu yani. Hepimizin bildiği yemek sepetinin arka mutfağını görmek de güzel oldu. Bunun dışında yemek sepetinde çalışmak isteyenler veya yemek sepetiyle ilgili sorusu olanlar seninle veya ekiple nasıl iletişime geçebilir?
Yani zaten LinkedIn üzerinde profilim var. Benle iletişime geçebilirler. Bunun dışında LinkedIn'de ve Kariyer.net'te birçok ilan var. Yemek sepetinde yani hala aktif olarak çok hızlı bir şekilde büyüyoruz. Ve yeni yeni pozisyonlara ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden hani İK ekibine mail atmaktan veya da pozisyonlara başvurmaktan çekinmeyin. Veya da bir sorunuz varsa ürün geliştirmeyle ilgili bana her zaman LinkedIn üzerine ulaşabilirsiniz. Yani çok yoğunum ama elimden gelince cevap vermeye çalışıyorum.
Süper. Abi ağzına sağlık tekrardan. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim herhalde.
Dinleyenlere de çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.